رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz imamın özelliklerindeydi. Şia görüşüne göre Şia'nın bakış açısından imamda aranan özellikler, buyurdular ki dört şeyi önemli özellik olarak saydılar. Masumiyettir, ilm-i ledunnedir, Allah tarafından verilen ilimdir ve efzeliyettir, yani fazilette ve sıfatı erdem sıfatlarında zamanın en üstün insanıdır. Ve dördüncü de ki izahi ilahi bir beyanla kendisinin bu makama seçildiğinin ilanıdır. Şimdi bu şartlardan masumiyet üzerinde duruyorduk galiba. Ve masumiyet şartını beyan ettikten sonra bunun delilleri konusuna geçiyor. Ki dedi ki burada masumiyet ehli sünnete göre kesinlikle şart değildir. Onlar diyorlar ki zaten imamet makamı bir yönetim makamıdır, sadece beşerin kendisi oraya bir takım insanı seçerek getirmelidir. Ve beşerin seçtiğinde de tabi olarak masumiyetin bir anlamı yoktur. Beşerin seçtiği masum olmalı. Beşerin masumiyeti teşkil edileceği malumdur tabi olarak. Dolayısıyla beşer madem ki seçiyor ise o masum değil. Ehl-i sünnetin tamamı bu konuda müttefikler. Şia'nın da tamamı bunun tam aksinedir. Şia ise bütünüyle diyorlar ki, yani Şia'nın asıl özelliklerinden birisi budur ki imam gerek masum olmalıdır. Şimdi bu imamet makamında masumiyetin gerekliliğini, delillerini bize ikame ediyordu. İlk başta akli delillerden birkaç tanesini burada, iki tanesine işaret ediyor. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle devam ediyor masumiyetin delili olarak. Şia'nın masumiyetin imamda gerekliliğine ikamet ettiği akli delillerden ilkini şöyle beyan ediyor. Diyor ki biz eğer imamet makamının manasına, içeriğine baktığımızda, yani imamet makamının tefsirini Şia açısından bizatihi bu tefsirin kendisinde teemmül etmemiz, ki Şia'ya göre imamet makamı niçin gereklidir ve anlamı nedir? Yani imamet makamını gerekli kılan gerekçelerin kendisinde tahammül etmemiz bizatihi yeterlidir ki bize ispat etsin ki bu makam için gerekli olan kimse, bu makamın müktedar olan kimse masum olmak zorundadır ancak. Çünkü Şia dedi ki bizim imama olan ihtiyacımız dini merciiyet, yani dini açıdan bize merci olmasa sebebiledir. Yani din konusunda bize son sözü söyleyebilecek nitelikte olan kişi olmalıdır. Peygamberden sonra dinin, Allah'ın ayetlerinin, dinin doğru tefsiri, ilahi hükümlerin doğru beyanı, insanların doğru olarak yönlendirilmesi, bu her üç gerekçe de ancak o kimsenin elinden gelebilir ki kendisi masum olsun. Doğru, dini doğru yorumlamak, doğru anlatmak, ilahi hükümleri doğru olarak insanlara iletebilmek ve insanları inhirafatlardan kesinlikle koruyup sırat-ı müstakimde doğru olarak onları sırat-ı müstakime hidayet etmek, ancak bir kimsenin elinden gelebilir ki kendisi bu konularda hatadan masum olsun. Yani artık o tefsirde, doğru tefsirde başkasına muhtaç olmaz. Allah'tan gayrı. Ve ilahi hükümleri doğru beyan etmede, artık başkasına muhtaç olmaz, hatası olmaz. Bütün inhirafatları önlemede kendisi doğrudan sırat-ı müstakimde olsun ki diğer sırat-ı müstakimden çıkan herkesi kendisi gibi sırat-ı müstakime getirebilsin. Ve eğer kendisi sırat-ı müstakimin dışında ise artık o başkalarını sırat-ı müstakime getiremez. İlaveten eğer kendisinde başkalarında olan hata var ise insanlar bu üç alanın hiçbirisinde %100 ondan emin olamazlar. %100 emin olmadıkları takdirde demek ki insanların bu ihtiyacı bertaraf olmuş olmaz. Oysa ki bizi yani imama muhtaç kılan bu üç unsurdur. Dinin doğru yorumu, doğru hüküm beyan etmek, sırat-ı müstakimi doğru bulmak. İmamın kendisinde bunlarda kusur var ise bu üç ihtiyacın hiçbirisini de bertaraf edemez. Bu üç ihtiyacı bertaraf edebilmesi için imam artık hatadan yani masum olmalı ki bu üç ihtiyacı bertaraf edebilsin. Bu yüzden diyorlar ki nitekim peygambere insanları muhtaç kılan da neydi? Aynı bu üç ihtiyacıydı. Ve bir elave dini almak. Peygambere insanları muhtaç kılan neydi? İnsanları vahiy almak, vahiyi doğru iletmek, onları Allah'ın hükmünü doğru ulaştırmak, onları sırat-ı müstakimde doğru karar vermek. Bu ihtiyaçlar aynen peygamberde de söz konusudur. Nitekim bu ihtiyaçlar peygamberin masum olmasını gerekli kılıyor ise aynı bu ihtiyaçlar vahiy alma dışında imamlarda da söz konusu, imamda da söz konusudur. Demek ki o da peygamber gibi masum olmak durumundadır. Bu yüzden diyor ki biz Şia'ya göre imamlar çocukluk döneminden itibaren başlayarak ömürlerinin sonuna kadar masumiyet makamına sahiptirler. Hiç ömürlerinin hiçbir aşamasında onlardan hata, günah ve sırat-ı müstakimden ayrılmanın imkanı, yani anlamı yoktur. Bunun ötesindedirler. Her zaman sırat-ı müstakim üzerindedirler. Aslında yani ben arz etmiştim ki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aynı mantığı bize veriyor. Kur'an-ı Kerim bütün ilahi elçiler ki özellikle peygamberleri ve peygamberler gibi veli olanlardan bahsederken onların dünyaya geliş sürecinde yani gelmeden önceki süreçten itibaren onların ömürlerinin sonuna kadar sürecini bize beyan ederken bu noktaları vurguluyor. Henüz peygamber gelmeden insanlara onun müjdesi geliyor ki böyle bir insan gelecek. Çocukluk dönemini anlatıyor, farklı anlatıyor. Örneğin mesela diyelim ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çocukluk dönemi ya Hazreti Musa'nın çocukluk dönemi, çocukluk dönemine ya İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluk dönemi. Bunların her birisinin dünyaya gelmeden önce müjdesi geliyor. İnsanlar müjdeleniyor bu kurtarıcı, bu hidayetçi gelecektir diye. Ve sonra geldiklerinde de insanlar ilk baştan bunların kendilerinden farklı konumda olduklarının bilinci içerisindedirler. Hem düşman bunun bilinci içerisindedir, hem de onu bekleyenler bunun bilinci içerisinde, müminler bilinci içerisindedirler. Düşmanlar dolayısıyla onları yok edecek bu şahsiyetin dünyaya gelişini engellemek namına ya geldikten sonra yok etmek namına her türlü tedbir almaya çalışıyorlar. Ve müminler de onun gelmesini bekleyerek kendilerini çok umutluyorlar ve mümkün olduğu kadar ona gerçek müminler kavuşmaya çalışıyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Kur'an da bu mantığı bize veriyor. Yani onların süreci, yaşam süreci ilk baştan itibaren masumiyet özelliğiyle beraber olduğunu bize beyan ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in yani Kur'an-ı Kerim bu bölümü beyan ettiğinden dolayı işaret. Yani buradaki ortaya koyduğumuz gerekçe Kur'an-ı Kerim'den de aynı mantığı biz çıkarıyoruz demek istiyorum. Bu birinci delil olarak burada beyan edilmiştir. Ve ikinci akıl delil olarak da teselsül denilen bir delilden bahsediyor. Hala bunu kitap üzerinden okuyalım. Oranın bir izahatı var. Onu ben size daha sonra izah edip ve hazırlayalım. Mutekellimane şi'e der isbat-ı lüzum-i ismet-i imam. Şia kelamcıları imamın masumiyetinin gerekliliğinin ispatında bi'edille-i gunahune akli ve nakli tevessül cüsten çeşitli akli ve nakli delillere mütevessil olmuşlardır. Bi nezer miresed diyor, işte buradan başlıyor delilin birinci delili açıklamaya. Birinci delil budur yani. Bi nezer miresed nazara geliyor ki teemmül der istidlali ki berayi lüzum-i nesb-i imam ez canib-i hudabend diyor ki o delilde teammül etmek ki hangi delil? İmamın Allah tarafından tensip edilmesini, tayin edilmesinin gerekliliği için getirilen delilde ki o delil ne esas üzereydi? Parantez. Berpaye-i niyaz-ı ümmet bi merciiyyeti dini fesez peygamber. O pes kelimesi olacak. Fesez peygamber. O delil ne üzerine kuruluydu? Ümmetin peygamberden sonra dini merciiyyete, dini başvuru makamına olan ihtiyacı temel üzerine oturtulmuştu. Biz bir orada mesela Şia'nın bu konuda görüşünü ki imam Allah tarafından nasip edilmeli, tayin edilmelinin gerekçesini anlatırken bunun gerekçesi olarak denildi ki ümmetin peygamberden sonra da dini bir merceiyete ihtiyacı var. Bu dini merceiyeti hiçbir kimse kendiliğinden bu merce olamıyor. Bunun illa da gerek bu merceiyeti Allah belirlemelidir şeklinde bir beyan var idi. Bu delil üzerinde teemmül etmek ki bu diyor ki teemmül der istidlali ki berayi lüzum-i nesb-i imam ez canib-i hudabendi averdim. O parantezi koyup oraya geçelim. Yani o delilin o delil üzerinde teemmül etmek ki imamın Allah tarafından tayin edilmesinin gerekliliği için getirdik. O delil üzerinde teemmül etmek berayi isbat-ı zerureti ismet ez huda ez hata ve günah imamın hatadan ve günahtan masum olmasının zorunluluğunun ispatı için burada demiş mümkünniz kafi es o cümleyi silin kafi es deyin onun yerine ya da ki mümkün es deyin. Bu nisb yani menfi gerek kaldırılır. Ama mümkün estesek de yine bir manası var. Ya kafi estesek de bir manası var. Bu konuda teammül etmek yani kafidir. Aslında cümle budur. Bu konuda teammül etmek yeterlidir. Onu anlamak için yani. Bu şeyin, imamın hata ve günahtan masumiyetinin zorunluluğunun ispatı için bu konuda teammül etmek yeterlidir demek istiyor. Bu mümkün kelimesinden daha iyi anlam ifade ediyor bu. Hala mümkün es desek de yani mümkündür. Bunda teammül etmek, bunu ispat için mümkündür. Mümkündür biraz o kadar yani iyi bir anlam değil. Ama mümkünniz kesinlikle yanlış bir cümle. Bu halde demek ki diyor ki biz imamda masumiyetin gerekliliğinin anlamamızda şu noktada teammül etmemiz imamın dini merceği olarak İslam toplumunun buna ihtiyacı var. Bu dini merceiyet deliline teammül etmemiz yeterlidir bize. İmamın masum olmasının gerekliliği anlamak için. Şimdi bunun tozihi. Eğer tefsiri imam ez Kur'an mesul ez hata ne başar? Niye gereklidir, yeterlidir? Çünkü diyor. Çünkü eğer tefsiri, burada eğerden sonra önce bir zira kelimesini de koysak daha iyi olur. Zira. Yani çünkü eğer tefsiri imamız Kur'an mesuz hata ne başa, eğer imamın Kur'an'dan olan Kur'an'a dair tefsiri hatadan masum olmaz ise, bu bir. Kelam-ı berayı merdum hüccet ne budur? Bu durumda eğer hatadan masum değilse, o zaman onun sözü insanlara hüccet olamaz, bağlayıcı olamaz. Mesela ben imama soruyorum ki Allah Tebareke Teala Kur'an'ın bu ayetinde ne buyuruyor? O bana bir açıklama getiriyor. Bu açıklaması beni bağlayıcı olması için gerek kesin doğru olmalıdır. Eğer hatadan mesun değilse bu hüccet olamaz, bağlayıcı olamaz. Eğer ben ihtimal veriyorsam, veriyor isemse bu ayeti anlamakta yanılmaktadır. Bu beyan benim için hüccet sayılmaz. Bu bir. Feslul hitab-ı ihtilafat-ı tefsiri bir şumar ne kadar adamın. Eğer bizim kendi aramızda bir ayeti anlamakta ihtilaf oluşmuşsa, imamın eğer sözü hatadan masum değilse, bu ihtilafların çözümünde feslul hitab, son sözü söyleme. Hitap sözü son noktasını, ayrıcı noktasını ortaya koymakta tefsir konusunda olmayacak. İmamın tefsir konusundaki imamın sözü tefsirdeki ihtilaflarda feslul hitab olmayacak. Hitabın ayrıcısı yani sonu sayılmayacak. Hemçinin beyan ehkamı yine bu bir. Yani birinci nükte ki eğer imamın hatadan masum değilse Kur'an üzerindeki açıklaması aslında feslul hitab olamaz, son söz olamaz, hüccet olamaz. Bu bir. İki, beyan-ı ehkam-ı diniye suyu imamı ki mesul ez hatanis hüccet rabber merdum temam ne mi kuned? Dini hükümleri, dini vazifeleri insanlara beyan etmekte, insanlara dini hüküm vazifeleri açıklamakta eğer imam hatadan masum değil ise o zaman yine insanlara hücceti tamam etmeyecektir. Yani ben soruyorum vazifem nedir? Şu anda savaşmaya gitmem mi gerekiyor? Evde mesela farz edelim ki evde benim bir ihtiyar babam var, annem var. Ben de şimdi cihada mı gitmeliyim, bunlarla mı ilgilenmeliyim? Burada imam son hükmü bana söylemelidir. Savaşmak mı gerekiyor, evde kalmam mı gerekiyor? Eğer hatadan yoksun değilse, bu da yine benim için nedir? Bir hüküm, yani hücceti tamam etmeyecektir. Ve anan ne mi tevanen derhali ki ihtimali khatara der sukanan ve müntebi ne mi danen berhan itimat kunen ve insanlar edemezler ki o bu durumda ki onu hatadan arz edeyim ki onun sözünde hata ihtimali veriyorlar. Onun sözünden hata ihtimalini, hatayı onun sözünden müntefi, menfi olarak kabul etmiyorlar. Hatanın onun sözünde müntefi olduğuna itikatları yok ise onun sözüne ihtimal edemezler. Ancak o zaman onun sözüne ihtimal edebilirler ki derler ki onun sözünde artık hata ihtimali menfidir, müntefidir. Oysa ki hata ihtimali olan bir kimsenin sözünden hata ihtimali müntefi olamaz. Ve onlara rehnumayı amel ve bir vezani dini kod karar dehen bunlar edemezler ki madem ki bunun sözünden hatayı müntefi görmüyorlar ise onun sözünü kendi vazifelerinde bir yol gösterici olarak kabul edip o onu yol gösterici olarak amel edemezler ona. Yol gösterici karar veremezler. İmam-ı kim mesunez bu da ikinci yani az edeyim ki dini hükümleri, vazifeleri bireylere, toplumun bütün katmanlarına dini hükümleri vermede, beyan etmede bu son merci olamaz. Hüccet olamaz. Rehnuma olamaz. Bu da ikinci gerekçe. Üçüncü gerekçe. İmam-ı ki mesunez irtikab-ı günah nebaşet çirbesa der mevaridi ki bayet der mukabil inhirafat ve tehrifat beyister duçar-ı lehziş geldi de o imam-ı ki kendisi günaha müptela olmaktan masum değilse, diyor ki böyle bir imam çok mümkündür ki mesela, yani mümkündür ki çoklu zamanlarda veyahut da en azından ihtimali var ki mesela derme var idi ki bazı yerlerde ki bu inhirafatın, sapmaların ve tahriflerin karşısında durması gereken birçok yerde mümkün ne olabilir? Düçar-ı lemziş geldiğinde bu kendisi sapmaya müptela olabilir. Bir garazi celbe menafi, menafi demiş orada menfedir. Ve kendisi manfaatını devşirmek namına menafi-i şahsi ve bu şahsi çıkarlarını devşirmek, celbetmek amacıyla ya umuru diğer ya başka sebeplerden dolayı ez encamı vazifeyi serbazene o vazifesini yerine getirmekten insanların o inhirafatının ve tahriflerinin önünde durmakta görevini ifa etmeyebilir. Diyor ki ne işim ben şimdi bunların önünde durur isem benim çıkarlarım zedelenir. Nitekim mesela diyelim ki bugün ve geçmişte birçok dini bilgilere, dini emanetlere sahip olan alimlerin konumu budur. Yani eski dönemde mesela diyelim Hristiyan alimleri, Yahudi alimleri peygambere itiraf edemiyorlardı. Niye? Çünkü diyorlardı ki eğer biz itiraf etsek bizim bu şahsi çıkarlarımız, riyasetimiz, halkın bize olan itibarları, bütün bu bütün makam mevkiler elden gider. Bu şahsi çıkarlarını korumak namına orada halkı münherif yoldan çevirip sırat-ı müstakime yönlendiremiyorlar. Şimdi de yine öyledir. Birçok insan mesela diyelim ki hakkı fark etmesine rağmen şahsi çıkarını korumak namına onu da susuyor, izah edemiyor. Diyor ki ben söyler isem mesela örneğin ben şu konumdayım, bu konum elden gider, benim devlette itibarım gider, şu makam elimde, bu elimden alınır, dünyavi çıkarlarım elimden çıkar, fakirlik bana gülçe olur, itibar gider ve birçok gerekçelerle diyor ki artık böyle gelmiş böyle gider, bırakın. Ama belki kendisi içerisinden içten içe kendisini doğru yolda tutmaya çalışabilir yani. Sanki bir nevi takiyya etmek yolunu seçebilir. Hala mümkün bazıları takiyya ortamına da giremeyeler. Öyle diyorlar ki artık böyle gelmiş biz de böyle devam edelim. Asla o kendi vicdanı rahatlıklarını bile sağlamayabilirler. Diyor ki imam da eğer hatadan masum değilse toplumdaki bu inhiraflar ve tahripler karşısında icabında bir yerde görevini ifa etmez ve sessiz kalmak zorunda kalır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam'ın hilafete gelişinde İmam Ali'ye bunu sundular. Mesela dediler ki ne işimiz var şu anda bizim mesela diyelim gelin Muaviye ile uğraşmayalım. Bu mesela önceki halifelerin tayin ettiği valileri birdenbire azletme. Kudret bunların elindedirler. Biraz bunlardan geçinelim. Daha sonra biz onları güç tamamıyla yerine oturduktan sonra birer birer önümüzden kaldırmaya çalışalım. İmam ise cevabında buyurdu ki ben hiçbir zaman hakkı çıkar uğruna feda etmem. Siz bana öneriyorsunuz, diyorsunuz ki imaretini yani yöneticiliğini insanların başında olmayı zulme rıza ile kabul et. Oysa ki heyhat biz bir zulme rıza ile emir olamayız. Demek ki imam inhirafın karşısında durmayı tercih etti. Şahsi çıkarını orada korumak yoluna gitmedi. Niye masum muydu? Eğer masum olmasaydı o aynı siyaseti uygulardı. Ebzun Berin buna ilaveten, yani bütün bunlara ilaveten bir başka şey. İmam-ı ki hud duçari günah mı gerden, o imam-ı ki kendisi günaha müfteladır, نمیتواند داعی مردم به تقوا و عمل صالح باشد، انسانları تقوایا و صالح عمله دعوت دن olamaz. İmamın kendisi gerek sırat-ı müstakimde olmalı ki diğerlerine de aynı yola davet etsin. Ama kendisi sırat-ı müstakimin dışında ise nasıl davet edebilir ki gelin sırat-ı müstakime? Halk demez mi? Senin kendin demez. وَلِزَبْ اِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَاسِيمٍ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ. Yani o ayeti yanlış tarif etmeyeyim size, eğer doğrusunu söyleyeyim. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. O da ala sırat-ı müstakim var. Ala sırat-ı müstakim var. Sen doğru yoldasın. Evet. İnneke le minel mursalin. Ala sırat-ı müstakim. Sen doğru yoldasın. Sonra peygamber ki doğru yoldadır. Halka der ki siz de gelin doğru yola. İmam da gerek kendisi doğru yolda olmalı ki halka desin ki gelin doğru yolda. Sıratellezine en'amte aleyhim. Sıratel müstakim ehdina ila. Ehdina sıratel müstakim. Bizi doğru yola hidayet. Hangi yol? Sıratellezine en'amte aleyhim. Nimetlendirilmişlerin. O nimetlendirilmişlerin kendisi gerek sırat-ı müstakimde olan. Sırat-ı müstakimde olmak yani ne? Sırat-ı müstakim yani masumiyet. Sırat-ı müstakim daha da yok ki. Müstakim. Doğru yol. Her kim ki sırat-ı müstakimdedir, o masum. Her kim ki sırat-ı müstakimin sahibidir, o masum. Çünkü sırat-ı müstakim yani masumiyet demektir. Ki inner Rabbim, Rabbim de ala sırat-ı müstakim. Allah da sırat-ı müstakimdedir. Dolayısıyla Allah'ın bulunduğu yol ve peygamberin bulunduğu yol ve nimetlendirilmişlerin bulunduğu yol, bu masumiyettir. İmam da nimetlendirilmişlerdendir. Çünkü nimetlendirilmişler kimler sayıyor? Salihin, Sıddıkîn, Şühedâ ve Enbiya. Bunlar peygamberler, salihler, sıddıklar, şahitler. Bunlar sırat-ı müstakimin sahipleridir. Ve Şia da diyor ki işte imam şahitlerdendir. İmam salihlerdendir. İmam sıddıklardandır. Nitekim peygamberimiz İmam Ali Aleyhisselam'a hitaben diyor ki inneke sıddıkul ekber. Sen büyük sıddıksın. Doğru yolda olansın. Evet. Meçibesa ve mümkündür ki erci ve itibarı خود را دست کم در نظر o imamı ki sırat-ı müstakimde değil ve günaha müptela oluyor, mümkündür ki kendi değerini en azından dest kem en azından der nezeri bahşi az cami toplumun bir kesimi açısından az dest bedeher, bu o değerini kaybeder, sözünün itibarı kalmaz. Takvalı insanlar derler ki ya biz buna imam mı demeliyiz? E bizim kendimiz bundan daha iyi insanlarız. O zaman bu nasıl bizim imamımız olur diye onların nezdinde bunun itibarı düşmüş olur. Oysa ki gerek imam öyle bir kimse olmalıdır ki herkes ona baktığında bu benim için imam olmaya layıktır demelidir. Henüz bundan alacağım çok çok az edeyim ki faziletler, dersler ve hidayetler var demelidir diye bakmalıdır. Yani asrının tek ferdi olmalıdır. Asrında onun üstünde bir erdem sahibi, ilim sahibi kimse bulunmalıdır. Kutahsu henan ki, sözün özeti kısası şu ki, eğer bir pezirin pesez piyamber vezfi hepsi şer'iye, eğer kabul etsek şu noktayı, kişiyanın görüşü nedir? Peygamberden sonra şeriatı korumak görevi ve difa ezkiyanı İslam ve İslam'ın varlığını müdafaa etmek görevi ve istimrar hidayeti merdum ve halkı hidayet etmenin sürdürülmesi görevi bu öhde-i imamet, bütün bu görevler imamın öhdesine ise encam-i emir bir sureti kamil ve şahiste bu görevler, üç görevi birisi şeriatı korumak, İslam'ın varlığını sürdürmek, müdafaa etmek, insanları hidayetinde müstemir kılmak. Bunların bu üç görevin yerine getirilmesi kamil olarak ve layık olarak bidun berhurdari ez ismet imkan nedarat, nedarat masumiyetten yoksun olan kimse için mümkün değildir. Bunlar ancak ismet makamına sahip olunduğunda kamil olarak ifade edilebilir. Bir kofteyi Allame-i Hilli, Allame-i Hilli ki Şia'nın Hazreti'ninki çok büyük müştehitlerindendir hem fikri açıdan ve hem de kelami ve itikadi açısından Şia'nın en önde gelen şahsiyetlerinden birisi budur. Köşe taşlarındandır Şia fıkhında ve Şia kelamında. Bu ne demiş? Demiş ki bu sözünü arz edeyim ki Nehcül Hak ve Keşf-i Sırr diye yazmış olduğu kitapta söylemiş. Ne demiş? Taife-i İmamiyye, İmamiyye grubu. İmamiyye yani imamlara inananlar, Şia'ya İmamiyye de deniliyor. Yani 12 imamı kabul edenlere İmamiyye deniliyor. Şia içerisinde mesela İsmailiyye mesela diyorlar, mesela Vakıfiyye diyorlar. Bunların Şia'dan kopmuş olan kollardır. Ama İmamiyye yani Şia.
Ölüyorum. Şey bir soru soracağım. Bu Ehl-i Sünnet'te galiba 12 imama inanıyorlar. Ben kitaplarında gördüm de 12 imama inandıkları yazıyordu.
Evet. 12 imamları yani takvalı insanlar olarak görüyorlar. O bizim baktığımız o imamet yani masumiyet, hatadan masum olma ve bütün alanlarda tek merci gözüyle bakmıyorlar. Onlar daha çok mesela diyelim ki o inananları mesela bu tarikat ehli gruplarından vardır. Onlar 12 imamları yani erdemli, faziletli insanlar olarak görüyorlar. Yoksa ittibası gerekli olan imam olarak görmüyorlar. Bunlardan birisi de mesela diyelim ki Said-i Nursi bu son zamanlarda sen 12 imamdan bahseder ve arz edeyim ki ve onları faziletli, erdemli insanlar olarak beyan eder. Ve kendisini de aynı zamanda diğer imamların karşısında olan iktidar sahipleri özellikle bunları da meşru olarak görür ve kendi şöyle bir tanım getiriyor ki Allah Tebarek ve Teala bu Ehl-i Beyt'in erdemli ve faziletli boyutunu korumak namına dünya makamlarından bunları tenzih etti. O tek dedik lekeler, kirliler başkalarının olsun. Ama buna rağmen diyor onlar meşrudurlar. Oysa ki Şia diyor ki peygamberin karşısında durmak duran bir kimsenin meşruiyeti gittiği gibi imamın da karşısında durmak meşruiyetini kaybeder. Yani bakış açısı farklıdır. Evet, Taife-i İmamiyye, İmamiyye grubu, İmamiyye cemaati taifesi imamanra der lüzumun masum buden ez temam ziştiha imamların bütün kötülüklerden, çirkinliklerden ve günahan ve günahlardan masum olmasının gerekliliğini ez sinni kudeki ta zamanı merg çocukluk döneminden ölüm aşamasına kadar, ölüm zamanına kadar hemanendi peygamberan midanen peygamberler gibi kabul ederler. Peygamberler masum gördükleri gibi bunları da öyle masum görürler. Zira neden böyle? Çünkü zira imaman hafızan-ı şer, imamlar şeriatın koruyucuları ve berpadarendegane anen ve şeriatı ayakta tutan, ikame edendirler. Ve vez'iyet anan ezin cehet ve onların konumu bu açıdan manem de vez'iyet-i peygamber es, peygamberin konumundadır. Lakin peygamber şeriatın korunması ve ikame edilmesinde masum olması imkanı olmadığına göre peygamber bu açıdan masum olmalı ki bu görevi yerine getirebilsin. İmamlar da aynı görevi iktidar olduklarından dolayı gerek masum olmalıdırlar diyor. Ela ve beronçi kuzeş buradan sonra Bu bir delildi. Yani şimdiye kadar akli bir delili, yani Şia'nın beyanıyla ortaya koymuş olduk. Dedik ki Şia peygamberden sonra dini merci konumundadır. Kaç açıdan? Birkaç açıdan. Kur'an'ın tefsiri, hükümlerin açıklanması, insanların inhirafatın önlenmesi ve insanlara doğru önderlik yapmak namına. Bu açıdan dini merci konumundadır ve bu görevlerin, bu dört tane görevin dördünün de layıkıyla yerine getirilmesi ancak masum olduğu takdirde mümkündür. Masum olmazsa mümkün olmadığını bir fiil yaşıyor, görüyoruz. Bu bir delil. Bir diğer delil ise diyorlar ki Şia şöyle diyor. Diyor ki sözün, yani özetle şöyle diyeyim. Eğer imam masum olmazsa o zaman teselsül denilen bir mahzur ortaya çıkar. Masum, eğer insanların imamı masum değilse o zaman teselsül denilen bir mahzur ortaya çıkar. Teselsülün de var olması muhaldir. Teselsül denilen bir şeyi kabul etmek muhaldir. O halde imam masum olmalıdır. Şimdi bu delili, bu teselsül delilini biraz aşmamız gerekirse, bunu imam konusunda aşmadan önce bu delil başka alanlarda da kullanılıyor. Onu da açayım, mesela işaret edeyim. Örneğin bu aynı delil Allah'ın varlığında da mesela bu delille ispat ediliyor Allah'ın varlığı. Mesela deniliyor ki, şöyle deniliyor. Deniliyor ki biz, yani mevcut olan varlıklar, içinde bulunduğumuz kendimiz de dahil olmak üzere haşır neşir olduğumuz varlıklar, biz kendimize müracaat ettiğimizde görüyoruz ki var olmakta başkasına muhtacız. Biz varlığımız kendimizden ola, varlık bizim kendimize aittir, hiçbirimiz söyleyemiyoruz. Hepimiz bizatihi varlığımızı ve varlığımıza dair olan her şeyi başkasından, başka bir varlıktan bize ulaşmaktadır. O halde demek ki biz muhtacız. Mühtaç olan varlıklarız. Ne de var olmakta muhtaç olanız. Şimdi gelelim o başkasına. O başkası da eğer bizim gibi muhtaç olursa, bize varlığı veren varlık bizim gibi muhtaç bir varlık olursa, aynı sorun ve hastalık onda da söz konusudur. O halde o da bir başkasına. Ve bu silsile sonsuza kadar devam edemez. Niçin? Çünkü eğer bu silsilenin bir bu ihtiyaç silsilesinin bir yerde kopmasını sağlayan bir varlık olmazsa, manası budur ki bütün silsile muhtaçtır. Yani bütün silsile elini açmış, yani yoktur ve diyor ki varlık bana gelmelidir. Bu durumda eğer bu silsile ki tümüyle muhtaçtır, bunlara bizatihi başkasına ihtiyacı olmaksızın bu ihtiyacı karşılayan bir varlık olmaz ise esen bu silsile olamaz. Çünkü sonsuz muhtaç olan silsile, yani sonsuz yokluk demektir. Sonsuz yokluktan demek manası budur ki yani hiçbirisi yoktur. Yoktur o zaman. O zaman olmaması lazım. Oysa ki var. Madem ki var, anlıyoruz ki bu ihtiyaç bir yerde muhtaç olmayan bir varlık tarafından bertaraf edilmiş. Biz hepimiz muhtaçlar olarak elimizi açmışız, varlık varlık diye nida etmişiz. Birisi de bizim elimiz içerisine varlığı koymuştur. O artık varlığını, o elini açmamış, onun varlık kendindeydi. O kendisinden vermiş. Dolayısıyla sonsuza kadar, yani sonsuz ihtiyacın sonsuzca sürmesi imkansız. Madem ki bir yerde ihtiyaç varsa, bu ihtiyaç bir yerde sonlandırılmalı ve o karşılanmalı da anlamını gelir. Bu Allah'ın varlığında mesela anlatıldığı takdirde böyleydi. İmam konusunda da aynı şeyi, aynı beyanla imamın varlığı ispat ediliyor. Diyor ki, diyor bize insanlara niçin biz dedik ki bir imam gereklidir? Ve keza peygamberde aynı müntem hem peygamberde hem imamda söz konusu. Çünkü baktık gördük ki insanların kendisi kendi başına tek başına hidayet bulamıyorlar. İnsanların bir yani hidayet açısından yoksundurlar. Bunlar varlıklarından sonuna kadar yani sırat-ı müstakimde olmaya ihtiyaçları var. Sırat-ı müstakime olmaları icap ediyor. Bu ihtiyaç. Sırat-ı müstakime hidayet olmaları icap ediyor. Bu hidayetler de kendilerinde yoktur. Hepsi diyor ki bize hidayet edene bizim ihtiyacımız var. Bize bir hidayet eden gerekiyor. O zaman eğer bu sırat-ı müstakime bunları götürecek, hidayet edecek kişi bir başkası ki bunların hamısına ihtiyacı var ona. Onun kendisi de bunlar gibi olsa o da aynen aynı sorun, aynı hastalık onda da var. O da diyecek ki bana da bir yol gösterici. Bana da bir hidayet edici. O halde gerek ki bütün hidayete muhtaç olanların içerisinde onları hidayete götürmek üzere bir hidayete muhtaç olmayan birisi olmalı ki onları hidayete götürsün. İşte o da imamdır. O da masumdur. Masum olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Efemen yehdi ilel hak ehakku en yuttebe emmen la yehiddi illa eyyuhda. Soruyor bize soru. Kimin hangi kimseye tabi olmak daha hak ve layıktır? Acaba kendisi hakka hidayet eden mi ittibaya daha layık ve evladır? Yoksa kendisi hidayet edilmedikçe hidayet olmayan mı? Yani kendisinin de hidayetçiye muhtacı olan mı? Hangisinin peşinden gitmelisiniz diyor. Soruyor Kur'an-ı Kerim. O kimsenin peşinden mi gitmelisiniz ki o kendisi başkasına ihtiyacı yoktur, hidayet üzeredir ve diyor ki benim ardımdan gelin, ben gidiyorum Allah'a, siz de beni takip edin Allah'a giderim. O mu yoksa kendisinin de bir hidayetçiye ihtiyacı olan mı? Hangisi daha layıktır? İşte Şia burada aynı sözü söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin içeriğini. Diyor ki imamın kendisi artık hidayet açısından başkasına muhtaç olmamalı ki bu silsile ihtiyaç silsilesi kesilsin. Yoksa ihtiyaç silsilesi aynı şekilde devam eder ve sonsuza kadar ihtiyaç silsilesinin devam etmesi imkansızdır diyor. Bunun inşallah tatbikini bir sonraki maske.